Ayrım 16.
O kadar sabırsız olma. Köyde bir arkadaşın yanında kalıyor. 2 gün sonra geleceğine söz verdi. Bir hayli değişmiş, düş kırıklığına uğrayacaksın. Yolda gelirken Petersburg'a uğramış, Bolşevik olmuş. Babam onunla tartışırken kabalık etmek zorunda kaldı. Gerçekten her basamakta duruyoruz, gel. Demek kötü bir kış geçireceğimizi sen de işittin. Ne diyorlar? Ne olacağımız belli değil desene. Evet, ben de öyle sanıyorum ama ne önemi var? Başımızın çaresine bakarız. Dünyanın sonuna gelmedik ya. Başkaları ne yapıyorsa onu yaparız. Odun, su ve elektrik olmayacakmış diyorlar. Parayı da kaldıracaklarmış. Yiyecek dağıtılmayacakmış. Yine durduk, gel. Dinle bak. Arbat'ta harika demir sobalar satılıyormuş. İçinde kağıt yandığı gibi üzerinde yemek de pişermiş. Adresi aldım. Bitmeden biz de bir tane alalım. Bak sana ne yapmak istediğimi anlatayım. Evin üst katında kendimize bir köşe ayıralım. Örneğin birbirine geçilen 3 odayı. Babam, Sasha ve Nuyusha ile oraya çekiliriz. Evin geri kalan bölümünde birilerine veririz. Araya bir bölme çekeriz. Sanki kendi katımızda oturuyormuş gibi bir merdivenimiz olur. Bu demir sobayı ortadaki odaya kurarız. Borusunu da pencerelerden birinden çıkarırız. Çamaşırı burada yıkar, yemeğimizi burada pişiririz. Konuklarımızı da burada ağırlarız. Hepsi bir odada olur. O zaman elimizdeki yakacağı idareli kullanmış oluruz. Hayırlısıyla kışı çıkarırız. Elbette çıkarırız. Bundan kuşkun olmasın. Fikrini beğendim. Ne yapalım biliyor musun? Kendimize bir şölen verelim. Ördeği pişirelim. Kolya dayıyı da davet edelim. Mükemmel. Gordon'a biraz içki getirmesini söylerim. Şu ya da bu laboratuvardan bulacağını sanıyorum. Dur bak, sözünü ettiğim oda bu. İyi mi? Şimdi çantanı yere bırak. Git bavulunu al. Dorov ve Shura Schlesinger'den eğlence düzenlemelerini isteriz. Kızmazsın değil mi? Tuvaletin nerede olduğunu unutmadın ya. Git bir parça antiseptikten üstüne sık. Sen oradayken ben gidip Nuyusha'yı aşağı yollayayım. Sasha'yı alayım. 3. Moskova'da onu bekleyen en büyük yenilik oğlu Sasha oldu. Yuri çocuk doğar doğmaz askere gittiği için onu tanıyor sayılmazdı. Vaktiyle Tonya'yı doğum evinde ziyarete gitmişti. Asker üniforması vardı üzerinde. Bebeklerin mama saati olduğu için onu içeri almamışlardı. Bekleme odasında oturup beklemişti. Çocukların odasından 10-12 tane bebeğin miyaklaması işitiliyordu. Birkaç tane hemşire koltukların altına sıkıştırdıkları bebekleri soğuk almasınlar diye çabucak annelerine koşturmuşlardı. Sanki koltukların altında paket varmış gibi çok rahat hareket ediyorlardı. Bebekler ağlıyorlardı ama sanki bunu acı duydukları için değil, görevleriymiş gibi yapıyorlardı. Bunların içinde bir tek sesin ayrı bir çınlayışı vardı. Bir görev yapar gibi ağlamıyordu. Kalın sesiyle inatçı bir havası vardı. Yuri, oğluna kayınbabasının hoşuna gitsin diye Alexander, kısaca Sasha adını koymaya karar vermişti. Herhangi bir nedenle diğerlerinden ayrılan bu sesin kendi oğluna ait olduğunu anlamıştı. Belki de bu çığlıkta kendi başına bir özellik, gelecekteki insanın kişiliğini, alın yazısını belirten bir hal vardı. Yuri yanılmamıştı. Duyduğu ses gerçekten Sasha'nındı. İşte oğlu hakkında bildiği tek şey buydu. İkincisi, Tonya'nın cepheye yolladığı resimdi. Sasha resimde tombul, koca kafalı, minicik ağızlı bir bebekti. Bir çarşafın üstünde ayakta duruyordu. Bacakları eğriydi. Ellerini havaya kaldırmıştı. Sanki dans ediyordu. O sırada Sasha 1 yaşlarındaydı. Yeni yürümeye başlamıştı. Şimdi 2 yaşındaydı. Konuşmasını öğreniyordu. Yuri bavulunu alıp pencerenin önünde duran oyun masasının üstüne koydu. Eşyalarını çıkarmaya başladı. Eskiden bu oda ne işte kullanılıyordu diye merak etti. Odayı tanıyamamıştı. Tonya ya mobilyasını ya da duvar kağıtlarını değiştirmiş, yeniden döşemişti. Tıraş makinesini aldı. Tam pencerenin karşısında kilisenin kubbeleri arasında tepsi gibi bir ay doğmuştu. Ayın ışıkları bavulun üst kısmına, çamaşırların kitapların üstüne vurunca odanın ışığı değişti. Yuri nerede olduğunu anladı. Eskiden burası sandık odası olarak kullanılırdı. Tonya'nın annesi Anna Gromeko, kırık sandalyeleri, aile albümleri ve yazın sandıklara konan kışlık elbiseleri burada saklardı. Buraya çocukların girmesi yasaktı. Yalnız Noel ya da Paskalya yortularında kalabalık oldukları, üst kat konuklarla dolduğu zaman bu odanın kapısı da ardına kadar açılırdı. O zaman çocuklar sandalyeleri masaların altında saklanmaç oynarlar, çeşitli giysilerle palyaçoluk yaparlardı. Yuri olduğu yerde bütün bunları düşündü. Sonra öteki bavulunu almak için aşağı indi. Mutfakta Nuyusha sobanın önüne serdiği bir gazetenin üstünde ördeği temizlemeye uğraşıyordu. Yuri bavuluyla içeri girince zarif bir utangaçlıkla yerinden fırladı. Önlüğündeki tüyleri sildi, Yuri'yi selamladı. Bavulu yukarı götürebileceğini söyledi. Yuri teşekkür ederek oradan ayrıldı. Birkaç oda ileriden Tonya'nın sesi işitildi. Yuri'ye artık hazır olduklarını bildiriyordu. Sasha'yı görebilirdi. Çocuk odası olarak Tonya'nın eskiden ders çalıştığı oda kullanılıyordu. Beşikteki çocuk resimdeki kadar güzel değildi. Ama tıpkı Yuri'nin annesi rahmetli Maria Nikolaevna'ya benziyordu. Yuri'nin elindeki fotoğraflardan daha çok bir benzerlik vardı. Tonya, işte baban, işte baban geldi diyordu. Hadi bakalım saygılı bir çocuk gibi elini salla. Tonya, Yuri çocuğu öpebilsin, kucağına alabilsin diye beşiğin bir yanını alçalttı. Küçük Sasha, saçı sakalı birbirine karışmış yabancının kendine iyice yaklaşmasına ses çıkarmadı. Belki de ondan çekiniyor, iğreniyordu. Sonra birdenbire yerinden fırladı. Bir de eli annesinin yakasına sarıldı, ötekiyle Yuri'nin suratına şiddetli bir tokat attı. Bu yürekliği karşısında kendisi de şaşırmış gibi kendini Tonya'nın kollarına attı, acı acı ağlamaya başladı. Tonya, yaramaz çocuk, yaramaz çocuk diye onu azarladı. Bu şekilde hareket etmen doğru değil Sashenka, baban ne diyecek? Sasha ne kadar kötü bir çocuk olmuş diyecek. Hadi bakalım babayı bir öp. Babayı öp, ağlama aptal, ağlayacak bir şey yok. Yuri, çocuğu kendi haline bırak Tonya dedi. Çocuğu rahatsız etme, sen de üzülme. Ne kadar saçma sapan şeyler düşündüğünü biliyorum. Çocuk babasını böyle karşıladı diye kötü anlamlar çıkarıyorsun. Saçma, çocuk beni hiç görmedi ki. Yarın beni tanıyacak, bak o zaman ne güzel arkadaş olacağız. Yine de Yuri, huzursuz bir durumda, bunun bir kötülük belirtisi olduğunu düşünerek çıktı. 4. Gelişini izleyen günler içinde ne kadar yapayalnız kalmış olduğunu fark etti. Bunda kimsenin suçu yoktu. Arzuladığı şeye ulaşmış, eline de bu geçmişti. Arkadaşları garip bir biçimde boş, yavan insanlar haline gelmişlerdi. Hiçbirisi kendi dünyasında, kendi fikirlerine bağlı değildi. Onlar Yuri'nin kafasında daha canlı, daha söz sahibi insanlardı. Geçmişte onlara gerektiğinden çok değer vermiş olacaktı. Böyle yapması da o zaman için yerinde bir davranıştı. Çünkü zenginler yoksulların zararını olarak eğlencelerini, olur olmaz isteklerini yerine getirebiliyorlardı. Azınlık rahat, tembel bir hayat yaşarken yoksullar sıkıntı içinde ezilip gidiyorlardı. Ama aşağı tabaka ne kadar çabuk yükselmiş, üst tabakada ne kadar çabuk kaybolup gitmişti. Fazla çaba harcamadan güle oynaya alıştıkları yaşama biçimine son vermişler, düşüncelerini değiştirmişlerdi. Demek ki bunlar duygularında ve düşüncelerinde güçlü değildiler. Şimdi Yuri sadece karısının, kayınbabasının ve çalıştığı yerdeki bir iki doktor arkadaşının yanında rahat hissedebiliyordu. Onlarla gereksiz gösterişlere kapılmadan yalın ve içtenlikle konuşabiliyordu. Ördekli parti kararlaştırıldığı gibi dönüşünden birkaç gün sonra verildi. O zamana kadar Yuri partiye geleceklerin hemen hepsiyle görüşmüştü. Onun için toplantının yeniden bir araya gelmeleri onuruna verilmesinde bir anlam kalmamıştı. Bu açlık günlerinde besili bir ördek yemek işitilmemiş bir lükstü. Ama ördekle yiyecekleri ekmek yoktu. Onun için de ele geçirdikleri bu lüks anlamsız görünüyor, insanı adeta kızdırıyordu. Gordon artık kara borsada para yerine geçecek kadar değerli bir şişe ispirto getirmişti. Tonya şişeyi bağrına basmıştı sanki. İsteyenlere azıcık veriyor, o anda gönlüne estiği gibi az ya da çok suyla karıştırıyordu. Karışım daima ya çok sert ya da çok hafif oluyor, anlaşılamayan bir nedenden insanı gerçek içkiden daha çok sarhoş ediyordu. Bu da hepsinin sinirini bozuyordu. Ama bütün bunlardan daha üzücü olan şey partinin o günün koşullarına uygun olmamasıydı. Söz gelişi sokağın karşı yanındaki evlerde de aynı şekilde yenilip içildiği iddia edilemezdi. Orada pencerelerin gerisinde karanlıklar içinde aç bir Moskova vardı. Dükkanları kapalıydı. Eğlence ve vodkaya gelince insanlar böyle şeyleri düşünmeyi bile unutmuşlardı. Onun için gerçekten yaşamanın en kolay yolu herkes gibi yaşamaya çalışmaktı. Herhangi bir iz bırakmamaya çalışarak başkalarının yaşamları arasından kaybolmak gerekiyordu. Paylaşılmayan mutluluk, mutluluk sayılmazdı. Kentte tek ördek, kendi ördekleri, tek içki kendi içtikleri ispirt olduğu için bunlar gerçekliklerini yitirmiş, sanki içki ve ördek olmaktan çıkmıştı. İşte bu insanın her şeyden çok canını sıkıyordu. Konuklar da insana huzur vermiyorlardı. Düşüncelerini karmakarışık ifade eden, ağır düşünen Gordon, bu özelliklerini değiştirmediği sürece zararsız bir insan olarak kalmıştı. Yuri'nin en iyi arkadaşıydı. Okulda da sevilen, aranılan bir öğrenciydi. Gel gelelim, şimdi Gordon kafasındaki hayalinden tiksinir olmuştu. Bu durumunu düzeltmek için büyük çabalar harcamaya başlamıştı. neşeli görünmeye uğraşarak birbiri peşi sıra sözde komik öyküler anlatmaya çalışıyordu. Durmadan ne komik, ne kadar eğlenceli gibi laflar ediyordu. Bunlar Gordon'un sözlüğünde bulunmayan sözcüklerdi. Çünkü Gordon yaşamı bir eğlence olarak kabul eden bir insan değildi. Dudorov'u beklerken Gordon, Dudorov'un pek komik bulduğu evlenme öyküsünü anlatmaya başladı. Anlaşıldığına göre Dudorov bir yıl önce evlenmiş, sonra da karısından ayrılmıştı. İşin komikliği şuradan geliyordu. Dudorov yanlışlıkla askere çağrılmıştı. Askerliğini yapar ve bir yandan da durumu incelenirken Dudorov'un başına unutkanlığı ve subayları selamlamaması yüzünden pek çok işler gelmişti. Askerlikten salındıktan sonra aylarca karşısında apuretli insanlar görür gibi oluyor, eli birden şapkasına gidiyordu. Şimdi eskisinden daha unutkan olmuştu. Her fırsatta yanılgıya düşüyordu. İşte tam bu sırada Volga Nehri üstündeki bir iskelede iki kız kardeşe rastlamıştı. Onlar da Dudorov gibi aynı gemiyi bekliyorlardı. Dudorov, çevresinde dolaştığını sandığı apoletlilerin verdiği dalgınlıkla iki kardeşten küçüğüne aşık olmuş ve hemen evlenme önerisinde bulunmuştu. Gordon ne komik dedi ama öyküsünün kahramanının sesi geliyordu. Biraz sonra Dudorov içeri girdi. Dudorov'daki değişiklik ise tersineydi. Havai, züppe delikanlının yerini ağırbaşlı, asık suratlı bir bilgin almıştı. Dudorov, lise öğrenciliği sırasındaki bir siyasi hükümlünün kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla okuldan kovulmuştu. Bunun üzerine bir sanat okulundan ötekine gitmiş, sonunda liseyi bitirme sevdasına kapılmıştı. Liseyi bitirdikten sonra da üniversiteye girmişti. Tabii bu diğer arkadaşlarından çok sonra olmuştu. Savaş sırasında üniversitede okumuş, Rus ve dünya tarihi dersleri versin diye fakülteye alınmıştı. Şimdi korkunç İvan devrinin toprak politikası ve ünlü Fransız devrimcisi Saint-Jean üzerine bir tez hazırlamakla uğraşıyordu. Artık her konuda rahatlıkla konuşabiliyordu. Sesi hiçbir zaman yükselmiyor, aynı kesin, kendine güvenen bir tavırla ve gözlerini hülyalı bir ifadeyle bir noktaya dikerek konuşuyordu. Akşamın geç saatlerine doğru parti tam neşesini bulmuştu. Herkes bir ağızdan bağırır, çağırır, kahkahalarla gülerken içeri bir bomba gibi Şura Schlesinger girdi. Hepsini alıştığı gibi azarladı. Sonra neşe ve gürültüye o da katıldı. Yuren'in çocukluk arkadaşı olan Dudorov ona hiçbir zaman sizi diye hitap etmemişti. Yine ona sen diye hitap ederek Yuri'ye Mayakovski'nin şiirleriyle Savaş ve Barış'ı okuyup okumadığını sordu. Bu konuda küçük bir tartışmaya giriştiler. Yuri, sana daha önceden söylemiştim diye cevap verdi. Ben Mayakovski'yi severim. Dostoyevski'nin bir devamı gibidir. Dostoyevski biçiminde şiir yazma yeteneği var. Her şeyi doğruca fazla ayrıntısına girmeden söyler. Ama gecenin en dikkati çeken kişisi kuşkusuz Kolya dayıydı. Tonya onun köyde olduğunu sanmakla yanılmıştı. Kolya dayı yeğeninin Moskova'ya geldiği gün kente dönmüştü. Parti gününe kadar birkaç kez buluşmuşlar, kavuşmanın ilk heyecanını geçirmişlerdi. İlk görüştükleri gün hava sıkıcı ve kapalıydı. Toz gibi bir de inceden yağmur yağıyordu. Yuri dayısını görmek için otele gitmişti. Oteller resmi makamlardan kağıt getirmeyenleri kabul etmemeye daha o zamandan başlamışlardı. Ne var ki Nikolay Nikolayevich tanınmış bir insandı. Eski günlerden tanıdığı otorite sahibi kişilerle yakınlığını sürdürmüştü. Otel hastaların yönetimine bırakılmış bir tımarhaneye benziyordu. Boş ve karmakarışıktı. Her iş oluruna bırakılmıştı. Süpürülmemiş odanın geniş penceresi bu çılgın günlerde terk edilmiş avluya bakıyordu. Gerçekliğini kaybetmiş, gecenin karanlığında hülyalı bir yere benziyordu burası. Yuri için bu buluşmanın unutulmaz, eşsiz bir anlamı vardı. Çocukluk günlerinin tanrısı ilk gençlik çağında kafasına hükmeden öğretmenleriyle buluşuyordu. Ağaran saçları Kolya dayıya çok yakışmıştı. Bol, Avrupa modası koyu giysileriyle pek şıktı. Yaşına göre oldukça genç görünüştü ve yakışıklıydı. Olayların etkisinde kalarak kişiliğini yitirdiği kesindi. Ama dayısını bu haliyle ölçüp biçmeyi Yuri asla aklına getirmedi. Dayısının politikadan soğukkanlılıkla durumu çok hafife alarak söz etmesine Yuri pek şaştı. O sırada birçok Rus'un olamayacağı kadar kendine hakimdi. Bu onun dışarıdan yeni gelmiş olduğunu gösteriyordu. İnsanı şaşırtan bir durumdu. Buluşmaları sırasında yine eskisi gibi anlaştıkları konularda gülüp söylediler. Onları güldüren, ağlatan şeyler politikadan çok uzak şeylerdi. Onları bir araya getiren bir sanatçının yaratıcı dehasıydı. akraba olmalarına, aralarında geçmişin canlanmasına, ortak anılardan uzun uzun söz etmelerine rağmen bir an geldi ki onları birbirine bağlayan bütün kavalar koptu. Bir dayı ve yeğen olmaktan çıktılar. Şimdi yalnızca fikirler konuşuyordu. 10 yıldan beri Nikolay Nikolayeviç yazı yazma sorunlarından bu kadar sıcak, bu kadar anlaşılabildiği bir kimseyle konuşmamıştı. Yuri de ona karşı bu kadar anlayışlı, yüreklendirici bir insanla karşılaşmamıştı. Birbirlerine bağırdılar, odada bir aşağı bir yukarı dolaştılar ya da pencerenin önünde yan yana konuşmadan durdular. Böylece doğru bildikleri düşüncelerin etkisiyle kendilerinden geçiyorlar, birbirlerini bu denli iyi anlayabildikleri için sevinçten çoşuyorlardı. İlk buluşmaları böyle oldu. Ondan sonra birbirlerini yalnız göremediler. Yanlarında çoğu kez başkaları oluyordu. Yabancıların arasında Kolya dayı tanınmayacak bir insan oluyor, bambaşka bir kişiliğe bürünüyordu. Moskova'da yalnızca bir konuk olduğunun farkındaydı. Bu da hoşuna gidiyordu. Petersburg'u mu yoksa başka bir yeri mi kendine daha yakın hissettiği belli değildi. Bir salon politikacısı olarak göklere çıkarılması hoşuna gidiyordu. Belki de Fransız devrimi sırasında Paris'te Madame Roland'ınki gibi Moskova'da da politikadan söz edilen salonlar kurulacağını sanmıştı. Moskova'nın sakin arka sokaklarında oturan hanım arkadaşlarını da ziyaret ederdi. Bunlar konuksever insanlardı. Gerek hanımları gerekse kocalarıyla, geri kafalılıklarıyla aldıkları yarım önlemler ve her şeyi dürbünün ters tarafından görüşleriyle alay eder, onlara takılırdı. Anlatıldığına göre İsviçre'de sevdiği bir kadın bitmemiş bir kitap ve yolunda giden bir iş bırakmıştı. Nikolay Nikolayevich koyu bir Bolşevizm taraftarıydı. Kendi düşüncelerini tutan sol kanat sosyalist devrimcilerini ve aynı konuda yazılar yazan Miroshka Pomer'le Silvia Koteri adlı gazetecileri savunurdu. Yuri'nin kayınbabasıyla bu yüzden bir hayli atışıyorlardı. Yuri'nin kayınbabası Alexander Gromeko, bu konuya gelince korkunç bir hal alıyorsunuz Nikolay Nikolayevich diyordu. Şu Miroshka da kim oluyor? Ya Lidia Pakori'ye ne demeli? Nikolay Nikolayevich Koteri diye düzeltti. Öbür adı da Silvia. Pokori ya da Putbori hepsi bir isimden ne çıkar? Her neyse adı Kotori diye Nikolay Nikolayevich ısrar etti. Biz neyin tartışmasını yapıyoruz? Meselenin ABC'si bu. Yüzyıllardan beri insanlar olanaksız görülen bir yaşamı sürdürdüler. İstediğin herhangi bir tarih kitabına bak. Vandalizm, sertlik, kapitalizm hep böyle gidiyor. Doğal olmayan, haksız yönetim biçimleri. Bu devrim uzun zamandan beri bekleniyordu. Dünya insanlara ışık getirecek, her şeyi düzene sokacak bir devrimi istiyordu. Biliyor musunuz, eski yönetim biçimini değiştirmeden, sorunu temellerine kadar incelemeden hiçbir şey yapılamaz. Eski yönetimi evirip çevirip istediğiniz biçime sokacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sonunda bütün yapının birden çöküvereceğini iddia etmeyeceğim. Bu bir zaman meselesi. Buna nasıl karşı koyarsınız? Mesele bu değil. Alexander Gromeko birdenbire öfkelendi. Sizin putborileriniz, miroşkalarınızda vicdan diye bir şey yok. Sözleri başka, tutumları başka insanlar. Her neyse sizin mantığınızda ne oldu? Durun size bir şey göstereceğim. Bundan sonra Gromeko içinde bir makalenin bulunduğu gazeteyi aramaya koyuldu. Bu makalede çoğunlukla fikirler çatışıyor, yazar kendi fikirleriyle çelişkiye düşüyordu. Alexander Gromeko kendi söylediklerinin tersinin iddia edilmesinden hoşlanmazdı. Karşısına engeller çıktıkça kekelemeye başlar, söyleyeceklerinin sırasını unuturdu. Unuttuğu bir şeyi, söz gelişi yarı karanlık giyinme odasında çizmesinin tekini ararken ya da banyonun kapısında kolunda bir havlu olduğu halde dururken, yemeklerde ağır bir servis tabağını yanındakine geçirirken ya da arkadaşının bardağına şarap doldururken anımsardı. Yuri onun konuşmasını dinlemeye bayılırdı. Tanıdık eski Moskovalıların ahenkli konuşma şekilleri, R harflerini gırtlaktan söyleyişleri pek hoşuna giderdi. Alexander Gromeko'nun özenilerek kesilmiş bıyıklı üst dudağı altındakinden hafifçe daha uzundu. Tıpkı dudağı gibi papyon kravatı da ileriye doğru fırlardı. Bu ikisi arasında ortak bir yan vardı. Bu durum Alexander Gromeko'ya içten çocuksu ve dokunaklı bir görünüş veriyordu. Parti gecesi Şura Schlesinger çok geç geldi. Doğruca bir mitingden geliyordu. Üzerinde bir işçi elbisesi ve şapkası vardı. Uzun adımlarla odaya girdi. Daha el sıkışırken yakınmaya, suçlamalara girişti. Nasılsın Tonya? Nasılsın Alexander? Acıklı bir şey olduğunu kabul et. Oysa sen bana haber vermek zahmetinde bulunmadın. Yüreğimiz nerede Allah'a sen? Şunu bir elime geçirsem. Hey nasılsın? Kitabını okudum, olağanüstü. Bir kelimesini bile anlamadım ama yetenekli bir insan tarafından yazıldığı belli. Bunu bir bakışta anlayabiliyorum. Nasılsın Nikolay Nikolayevich? Biraz sonra yanınıza gelirim. Yuri, şekerim, seninle konuşmak istiyorum. Merhaba çocuklar. Demek sen de buradasın Gogoçka. Gogoçka, Gromeko'nun uzaktan akrabası olan bir gençti. Yeni yeni tanımaya başladığı herkesin en ateşli hayranı oluyordu. Aptalca gülüşünden ötürü ona bu adı takmışlardı. Yiyor içiyorsunuz demek. Şimdi ben de size yetişirim. İşte böyle şekerim, neleri kaçırdığınızın farkında bile değilsiniz. Dünyada neler olduğunu, neler yapıldığını bir bilseniz, gidip de şu mitinglere bir göz atın. Hepsi gerçek işçi, gerçek askerler, kitaptan fırlama değiller. Kalkıp da bir başarıya kadar savaşı sürdürmekten söz edin. Size zaferin ne olduğunu oracıkta gösterirler. Az önce bir denizciyi dinledim. Yuri, şekerim, neredeyse çıldıracak duruma geldim. Ne kadar değişik bir konuşması vardı. Sözleri de ne kadar dokunaklıydı. Şura'nın sözü durmadan kesintiye uğruyordu. Herkes bağırıyor, birazdan konuşuyordu. Şura, Yuri'nin yanına yaklaştı, elini avucun içine aldı. Yüzünü kulağına yaklaştırarak sesini duyurabilmek için bağıra bağıra, "Seni mitinge ben götüreyim Yuri," dedi. "İzin ver de sana gerçek insanları ben tanıtayım. Antheus gibi toprağın kokusunu almalısın. Bana niçin öyle bakıyorsun? Ben de eski devrimcilerdenim, merak etme. Bir Bestuzey taraftarıyım." Bestuzey Üniversitesi'nde kadınlara ait kursları izlemişti. Bu okulun öğrencilerinin çoğu solcuydu. "Bayikatların üstünde çarpıştım, hapse girdim. Elbette, ne sandın diye. Ama doğrusunu istersen biz bu halkı tanımıyoruz. Şimdi oradan geliyorum, aralarındaydım. Halk için bir kütüphane kurulmasına çalışıyorum." Bir kadeh içki içmişti. Başının döndüğü belli oluyordu. Yuri'nin de kafası karışıktı. Masanın başında duruyordu. Bir konuşma yapmak istedi ama çevresindekileri susturmayı oldukça güç başardı. "Bayanlar ve baylar, isterdim ki Misha, Gogoçka, Tonya, ne yapayım, beni dinlemiyorlar. Bayanlar ve baylar, izin verin de bir iki kelime bir şey söyleyeyim. Yakında inanılmayacak, işitilmemiş şeylere tanık olacağız. Bunun için beni dinleyin. Bu olduğu zaman Tanrı'dan birbirimizi, ruhlarımızı kaybetmememizi dinliyorum. Gogoçka, arkadaşlarını daha sonra güldürmeye çalışırsın, sözün bitmedi. Konuşmayı bırak da beni dinle." Savaşın bu üçüncü yılında halk arasında, cephedekilerle geridekiler arasında ayrımın er geç sona erdirilmesi için bir inanç doğdu. Kan denizi hepimizi içine alıncaya dek yükselecek. Evde kalarak savaştan uzak duranları boğacak. İşte devrim bu kandır.